Doppelt Zucker.
Her şeyin mevsimidir. Burada bir tane portakal. Dr.
Jacob, the high school.
Bütün sporların neredeyse güzel.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Hoş geldiniz Soy Sohbet Sokağı'na. Nefes nefese bir başlangıç. Koşa koşa geldik size. Yayına girmeden önce şöyle bir kahve yapayım dedim. Cezvedeki kahveleri döktüm odada. İşte onun temizlenmesi şudur budur derken koşa koşa yayına geldik. Sefa Aktan merhaba. Evet, teknik masada Sefa Aktan var bugün. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar Hoş Sohbet Sokağı'nı. Ben Yasemin Pamukçu. Tutun elimi, sanat dolu bir sokak gezintisi yapacağız bugün. Çift 090-312-463-34-19 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. Aramak isterseniz canlı yayına da bağlanabilirsiniz. Instagram'da da yerimiz var Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuza TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Yok, bunların hiçbiri yok, ben televizyon karşısındayım diyorsanız zaten dijital platformunda 423, Kablo TV'de ve diğer uydu kanallarında da radyo seçeneklerinde TSR Türkçe'yi dinlemeniz mümkün. Yeter ki siz isteyin, biz her yerdeyiz aslında. Güzel bir şarkıyla selamlıyoruz sizleri. Grup Bulutsuzluk Özlem'inden dinleyeceğiz. Evet, tam da bugüne dair bir şarkı seçmiş Didem. Ankara Sokakları.
Seslerim boş sokaklarda yankılanırken gece ayazında, sen yokken anlamsız gideceğim yer sadece gölgem beni takip eder. Ankara sokaklarında
döküldüğünde dilimden kelimeler dökülüverir. Söz uçar, yazı kalır diyerek dilinden dökülen kelimeleri yazıtlamıştır Umut Özkan. Gazeteci yazarın Gün Yüzüne Dökülenler ve Kente Mektuplar kitaplarının izinde bir sohbet süreceğiz. Hem yazarıyla Umut Özkan'la, gazeteci Umut Özkan'la hem de bir taraftan da genellikle çarşamba günleri ağırladığımız ve edebiyat üzerine sohbetler yaptığımız, sanat üzerine konuştuğumuz Atilla Şenkon'la hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhabalar.
Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, öncelikle Umut Özkan'ı yakından tanıyalım. Bilenler biliyordur. Çünkü gazeteci olduğu için o kimlik insanı bir şekilde ortaya çıkarıyor zaten. Evet Umut Bey, şu anda nerede yazıyorsunuz bilmiyorum.
Şu anda edebiyat dergilerine.
Güzel.
Hürriyet Gösteri, Çağdaş Türk Dili, ondan sonra Öykü Teknesi, ondan sonra Halk Edebiyat Dergisi. Hemen hemen 6-7 yıldır her ay bu dergilere yazılar gönderirim. Bunlar yayımlanır.
Onun öncesinde de gazeteciliğim vardı.
Onun öncesinde uzun bir öğretmenliğim var, edebiyat öğretmenliğim. Hacettepe Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü mezunuyum.
Harika.
Çok teşekkür ederim.
Bir Türkologsunuz yani.
Yani işte, yani o yolda ilerlemeye çalışıyoruz.
Çok değerli.
Evet. Bir 30 yıllık öğretmenliğim var.
30 yıl.
Evet. Ondan sonra Ankara'ya yazdığım mektuplar var. Bu mektuplarda kimisi edebiyat dergilerinde, kimisi günlük gazetelerde. Bunları geçen 5 ay önce falan bir kitap haline getirdim. Ve bunun adına Kente Mektuplar koydum. Evet. Ankara'nın birçok tarihi olayını bu kitapta ele aldım.
Çok güzel.
Ankara'nın Yahudi Mahallesi'nden, Ankara'nın Ankara Kalesi'nden, Ankara'nın Yakup Kadri'sinden, Ahmet Hamdi Tanpınar'ından, Falih Rıfkı Atay'ına kadar yazarlarının Ankara ile ilgili yazdıklarını kitabıma koydum. Nahit Sırrı Örük, Atilla Bey'in elinde getirdiği kitabı.
Evet.
Ankara için çok büyük bir kaynaktır. Evet. Kimi Nahit Sırrı Örük'ün Son Havadis gazetesinde 1936 yılında yazdığı yazıların bugün Ankara Kalesi'ne gitseniz bir değerlendirmesini yapabilirsiniz.
Evet.
Mesela Nahit Sırrı Örük'ün bu kitabında Ankaralı yazarların ve şairlerin İstanbul Pastanesi diye bir pastane olduğunu, akşamları orada buluştuğunu, oranın betimlemesini, oranın izlenimlerini Nahit Sırrı Örük'te görürsünüz. Bunu da ben kitabıma oradan kaynakçı olarak almıştım.
Evet.
Kitabımda mesela...
Ankaralı mısınız?
Efendim ben Erzincan Kemali'yim. Hani bizim bir meşhur türkümüz vardır. Eğin dedikleri diye. Evet. Yemyeşil bir yerdir Kemaliye. Ancak annem babam orada doğmuşlar. Ben Ankara'da doğdum.
Siz Ankara'da doğma büyüme
Ankara'dayım.
Tamam.
İlk öğrenimi, orta öğrenimi, üniversite öğrenimi.
Tabii, yoksa diyecektim Ankara'da, sizi nedir Ankara'ya kitaplar yazdıran diye ama siz Ankara'da
Ankara'da
doğmuşsunuz.
Ankara'da doğduk büyüdük. Evet. Evet. Hani bir söz vardır biliyor musunuz? İşte derler ki ya nerelisiniz falan. Der ki ya biz doğma büyüme 40 yıllık işte oralıyız memleket neresi. Biz de doğma büyüme 40 yıl Ankaralıyız.
Evet, evet. Orası öyle.
Evet.
Orası öyle. Evet.
Bir gün Milliyet'in yazarı Melih Aşa bir mektup yazdım. Dedim ki Sayın Aşık.
Öğretmen miydiniz onu yazdığınız dönemlerde?
Evet, edebiyat öğretmeni.
Edebiyat öğretmeniydim.
Dedim ki ya ben şunu merak ediyorum. Ankara'nın bir güzel turistik bir yeri var. Yahudi Mahallesi. Bu Denizciler Caddesi'nden yukarı çıktığınız zaman Ankara evleri gözüküyor.
Evet.
Bizim engin bir hoşgörümüzü yansıtıyor.
Tabii.
Dedim ki ya burası daha güzel hale getirilmez mi? Dedi ki yayınladı benim mektubumu. Daha sonra bir not düşmüş. Diyor ki ben 8 yıl TRT'de çalıştım. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Öyle bir mahalle olduğunu bilmiyorum. Sizden duydum. Tabii olmaz olur mu? Orası kente kazandırılmalı ve turistik bir yer yapılmalı.
Evet.
Yakup Kadri, Ankara ile ilgili en güzel değerlendirmeleri yapan yazarlarımızdandır. Diyor ki, ben Yaban romanını yazdıktan sonra ve Ankara'nın 3 mahallesini yazar. Yenişehir, Taceddin Mahallesi bir de Kale Mahallesi tarafını yazar. Dedim ki Ankara'ya yakın olsun diye Porsuk Çayı kenarında bir konak yaptırayım, orada oturayım da Ankara'ya yakın olayım. Yani Ankara sevenler için güzel bir kenttir.
Evet. Peki Atilla Bey, sizin de Ankara'ya olan sevginizi biliyorum ben ama.
Evet, çünkü ben de doğma büyüme Ankaralıyım. Bu kentte bütün anılarım bu kentin sokaklarında yayılı durumda. Hatta 13 Ekim 1989'da açılan Atakule'nin benim için yapıldığını düşünürüm.
Ay çok güzel.
Sanki ben oraya
doğum
çıkayım.
Doğum günüm yoksa?
Hayır, doğum günüm değil. Ankara'nın başkent oluşu. Tamam. Tam da 66. yılında açmışlardı.
Siz de Atakule sevenlerdensiniz.
Tabii ki, çünkü Atakule'nin o üst kulesine çıktığınızda kent canlı bir harita gibi ayaklarınızın altına serilir. Gecesi ayrı güzeldir, ışıl ışıl. Evet. Biraz yön duygusu sapabilir gece karanlığında ama özellikle gündüz çıkıldığı zaman hakikaten işte doğduğum hastaneden okuduğum okullara, işte ilk aşkımla el ele yürüdüğüm bir sokak köşesine. Daha sonrası tabii bu da bir yaşamın gerçeği. Yarın öbür gün belki gömüleceğim bir mezarlığa kadar her şey canlı bir harita gibi ayağımın altındadır. Evet. Ankara'yı çok seviyorum.
Ben de Atakule'yi çok severim.
Atakule'yi de çok seviyorum yani çünkü ön yapı binalarından biri. Hı-hı. Ama tabii ki Ankara deyince Anıtkabir hiç kuşkusuz.
Mutlaka,
hepimiz
mutlaka.
İçin bu kentin vazgeçilmez ön yapılarından biri.
Atakule'ye vurgu yapmamın sebebi de şuydu. Hani ben onu öyle diyorum. Pek çok duygumuzun ortağı aslında. İşte bir milli maçımız olduğunda orada yazan mesajlar gözümüzün önüne serilir. Ya da işte bir işte Pakistan'ın kurtuluşu dediğinizde bir bakarsınız yeşil olur orada bir mesaj var. 29 Ekim'de uzun süre
bayrağımız çok oraya yansıtılır. Yani, Atatürk'ün portresi oraya
evet,
yansıtılır.
Yani bir ulusun milli birlik duygularını pekiştiren bir unsur olduğunu düşündüğüm için
evet,
Atakule'yi yani ben severim.
Yapı, tabii zaten ki, adında da ata geçtiği için aslında evet, Anıtkabir'den çok evet. da farklı
Galatasaray
değil.
Renklerini görürsünüz. Fenerbahçe renklerini, evet, Beşiktaş evet, renklerini. Evet. Bazen milli takımımızın başarısını orada görürüz.
Evet, evet, evet doğru,
doğrudur.
Evet, Anıtkabir'e siz vurgu yapıyordunuz.
Tabii kale kadar, kule kadar kale de Ankara'nın bence görülmeye, gezilmeye değer yerlerinden
tabii
biri.
Tabii
ön yapılar deyince bizim aklımıza bunlar geliyor ama çok yakın bir geçmişte... Ben bir de mimarım biliyorsunuz.
Evet.
Aslında burada Hoş Sohbet Sokağı'nda hep yazar kimliğimle konuk oluyorum ama...
ODTÜ mezunuydunuz.
ODTÜ mezunuyum. Mimarlar Odası olarak bir çalışma yapmıştık. Çocuklara mimarlığı sevdirmek. Ankara'daki işte ön yapı binalarını acaba biliyorlar mı diye sormuştuk. Sözlü bir anketti bu. Sormacaydı. Ne yazık ki yani hepsinden öncelikle tabii Anıtkabir'i duymayı istedik. Sonrasında Atakule'yi bekledik. Çünkü kentin her yerinden ikisi de görünür.
Evet.
Fakat bize söyledi. Dedikleri yapılar neydi? Hep alışveriş merkezleriydi. Şu anda adlarını telaffuz etmiyorum. Hem reklam olmasın hem biz de dillendirmeyelim diye ama yani tabii bu küçük çocukların da suçu değil. Genellikle hafta sonları ebeveynler alıp çocuklarını sabahın onun da açılış saatinde oraya sokup ondan sonra işte yemeklerini de orada yedirip birkaç film izletip oyun alanlarında sersemletip iyice yorup eve götürme yanlısı. Dolayısıyla da işte çocukların aklına ön yapıları deyince hep alışveriş merkezleri geliyor. Ama Anıtkabir, Atakule ve kale bence Ankara'nın vazgeçilmez üç büyük ön yapısı.
Ama yine bahsettiğiniz bu hani üç özel mekanda yine zamansız bir şekilde işte geçen gün bir arkadaşım Anıtkabir'e gitmiş. Müzeden bir Atatürk fotoğrafı istemiştim ben. Ondan sonra oradan onu almak için bir fotoğraf yolladı o anda bana. Arka taraf yani hiç zamansız dememin sebebi bu ne 10 Kasım ne 29 ne 23 Nisan bunlar aşağıdakilerin hiçbir olmasına rağmen yine Atay'ı ziyaret eden çok büyük bir kalabalık var. Bu da çok değerli bence.
Elbette.
Yani, kale de öyle. Hani gittiğimiz zaman şurada bir çay içelim dediğimizde, bir ulusa gittiğimizde, bir kaleye çıkalım dediğimizde orada aldığımız keyif. Yine gitsek yine iğne atsak yere düşmez şeklinde dolu olan yerler. Ama belki hani Atilla Bey'in söylediği hani çocukları başka kültürlerle yani işte alışveriş merkezi kültürü dışında kentin dokularıyla tanıştırmak için işte belki kale konusunda zayıf kalıyor olabiliriz.
Şimdi şöyle İstanbul için diyoruz ki 7 tepeli bir şehirdir.
Hı hı.
Aslında Ankara 4 tepeli şehirdir.
Hı hı.
Birisi Ankara Kalesi. Birisi Hacı Bayram Camii.
Doğru.
Birisi resim heykel müzelerinin olduğu Namazgah Tepesi diyorlar.
Hı hı hı.
Tarihte oraya. Hı hı. Ve bir de Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahı.
Evet.
4 tepe.
Rasat Tepe.
Evet. Ve onların hepsinin bir hikayesi, öyküsü var bizim.
Tabii,
en
tabii.
büyüğü de Anıtkabir'in öyküsüdür.
Evet.
Bir kurtuluş mücadelesidir.
Evet.
Evet. Ben bazen Ankara Kalesi'nde şunu görüyorum, çalıştaylar görüyorum çocuklar için ve drama kursları görüyorum.
Hı hı.
Bunlar yeni yeni yapılıyor,
hı hı.
güzel şeyler, bunları tabii. güzel olarak görüyorum.
Hı hı hı hı.
Kentin daha güzel olması için yazmak gerekiyor. Kentin sorunlarını, kentin, sizce ne hayal ediyorsunuz Ankara için? Onu yazmak gerekiyor.
Hı hı hı.
Yazmadığımız zaman söz uçuyor,
evet.
yazı kalıyor.
O zaman Umut Özkan sizin kente mektuplarınızda mı daha çok bu hayaliniz var? Kente dair düşlediklerinizi kaleme aldınız.
Şimdi mesela önümüzdeki günlerde ben şunu yazacağım.
Evet.
Yazdım daha doğrusu.
Hı hı.
Mesela UNESCO'ya giden Ankara tarihleri var. Bir tanesi geçen hafta aldığımız bir UNESCO ödülü var Ankara'nın. Aslanhane Camii. Gordion antik kent.
Gordion tabii.
Dedim ki bunu UNESCO Türkiye komisyonu başkanına bizim. Sordum.
Aha.
Üniversiteden hocamızdır o bizim. Dedim ki hocam bu şeyler, eserler nasıl gidiyor, nasıl oluşuyor, ödül alıyoruz bunları, dünya mirası haline getiriyoruz. Evet. Bunların Kültür Bakanlığı'nda bir çalışması oluyor. Bunları Dışişleri Bakanlığımız dünyaya anlatıyor.
Evet.
Ve UNESCO Paris merkezine gidiyor. Ve sonuçta tüm dünya ülkelerinin bir oylamasıyla deniyor ki ya başkent Ankara'da bir dünya mirası varmış, bunu tüm ülkelere duyuralım diyor.
Evet.
Bu bizim için çok gurur verici bir
çok
şey.
Çok kıymetli, evet. Tabii ki.
Yani tarihin başkentimizde gün yüzüne çıkması çok önemli.
Evet, evet. Sizin hayalinizi sormuştum ben. Yani siz dediniz ya hani insan ancak yazarsa bir şehirle ilgili hayallerini somutlaştırabilir. Sizin düşleriniz
şudur,
ne Ankara ile ilgili?
Şudur. Mesela Ankara Kalesi'ni şehre daha yakın hale getirmek lazım. Yani getirmek lazım dediğim, şehre yakın dediğim, insanlarla daha çok haşır neşir hale getirmek.
Evet.
İnsanların ziyaret ettiği bir hale getirmek
ayağımız
lazım.
Biraz daha alışmalı.
Evet. Şimdi Ulus Tarihi Projesi diye bir proje var.
Evet.
Bu proje aslında Atatürk'e saygı projesi.
O şeydi, özür dilerim, sözünüzü bölüyorum ama bir anda aklıma geldi. O Roma Hamamı, oradaki tadilat ne aşamada? Son zamanlarda gidip gördünüz mü? Ankara Kalesi deyince aklıma geldi.
Devam ediyor herhalde.
Devam ediyor.
Ediyor, evet.
Çünkü ciddi bir hani koruma vardı orada son
yani,
gittiğimde.
Ulus'u da ama... ben olsam Ulus'u Kızılay'a daha yaklaştırırım.
Bunu nasıl yapacağız?
Bakın mesela Gençlik Parkı'nı bir tarihtir Gençlik Parkı'da.
Mutlaka.
Atilla Bey daha iyi bir Jansen planı var değil mi Atilla Bey?
Evet.
Tarihi bir Jansen planı.
Jansen planı, evet.
O planda Gençlik Parkı da var, o planda Hipodrom da var, o planda Ankara'nın değişik yerleri var. Tren hattının bile geçirişi Jansen planıdır o Yenişehir içinde. Bunları işte tarihi kentin Cumhuriyet'le birlikte olan tarihi bölgelerini daha yaklaştırmak lazım. Daha insanımızın görebileceği, insanımızın cazibesini çekeceği bir yer yapmak lazım. Mesela bir Ziraat Bankası binası var.
Tabii. Meclis var her şeyden önce.
Geçen gün ben tiyatro binasına gittim.
Küçük tiyatroya mı?
Büyük tiyatro genel müdürlüğü.
Genel müdür, küçük
yani,
tiyatro.
Efkaf apartmanı.
Evet.
Diyor ki, burada kapısına yazıyor.
Tarih orası.
Diyor ki, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli Kanık burada yaşamıştır diyor.
Evet.
Yani buralar bir tarih. Atatürk 27 Aralık 1919 Ankara'ya geldiğinde dikmen sırtlarından yürüyerek Ulus'a geliyor.
Evet.
Ulus'a geldiğinde o Efkaf Apartmanı'nın olduğu yeri de Bankalar Caddesi'nde daha sonra Hacı Bayram Camii'nin bulunduğu bölgeye kadar yürüyerek oraları görüyor.
Tabii.
Yani 27 Aralık 1919'da geldiğinde Sivas'tan bir temsili heyetiyle geliyor. Temsil et kuruluyla geliyor. O kadar yoksulluk bir hal var ki Mustafa Kemal bir yarım ekmek peynirle o Sivas'tan buraya kadar yollar aşarak geliyor.
Evet.
Geldiğinde diyor ki Ankara başkent olmalı. 27 Aralık 1919'da diyor ama onu 13 Ekim 1920'de açıklıyor. Yani kentin Ankara'nın büyük bir tarihi var.
Çok çok.
Evet.
Yani hani Atilla Bey'in söylediği şey bence çok dikkat çekiciydi. Hani yaptığınız araştırma sonucunda çocuklara Ankara ile ilgili belirgin bir şeyler, yapılar söylemesi gerektiğinde AVM'lerin isminin geçiyor olması, alışveriş merkezlerinin olması gerçekten insanı hüzünlendiren bir yanı da var. Ama işte Umut Bey'in bu söylediğini Atilla Bey, yani bir fikir birliği yapıp da bunu nasıl biraz daha ön plana çıkarabiliriz? İşte Ulus gerçekten bir tam anlamıyla bir tarih. İşte tiyatro genel müdürlüğünün olduğu yer, ondan sonra meclis, bir taraftan bizim eskiden mesela Sümer Bankamız vardı değil mi? Yine o
evet.
da yani
o binayı da bir görün, Sümer Bank'ın bir tarihtir yani.
Tabii. Şu anda üniversite orası.
Evet.
İnanmışsınız biz hep tüm alışverişlerimizi
oradan yapardık.
Öğrencilik yıllarımızda bayram alışverişlerimizi hep o Sümer Bank binasından yapardık ve oradan yürüyerek Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının olduğu yere gelirdik.
Tabii.
Onlar hep Ankara'nın tarihi semtleri, Ankara'nın bir tarihi.
Öyle bilenler biliyor ama hani bilmeyen ya da gençlere biraz daha yakın kılmak için.
Evet, sorun tam burada. Çünkü kentler de aslında doğuyorlar, büyüyorlar, yetişiyorlar ve gelişiyorlar. Ankara'da Kale'den biliyorsunuz Ulus'ta kurulmuş ve sonra işte bir etek gibi sanki yayılmış Ulus'a. Benim çocukluğumda Ulus en modern çarşıların olduğu, alışverişlere gidilen yerdi. Tabii, sonrasında tabii. O Kızılay'a doğru kayınca Ulus biraz terk edildi. Daha sonra Tunalı İlmiye doğru kaydı, Kızılay terk edildi. Sonrasında zaten biraz da bilinçsiz bir büyümeyle artık Ankara böyle sanki bir köpürüp taşan sufle gibi dört yana dağıldı. Konutlar daha çok uzaklaştı şehir merkezinden. Ben şunu gördüm, asıl üzücü olan bu. Yani Umut Bey'in dediği gibi kaleye de tabii ki çok değer verilmeli, çocuklar, gençler gitmeli ama bırakın kaleyi, yani Kızılay'ı, bir zamanlar Yenişehir diye andığımız yeri, ki şimdi orayı başka bir adla da anıyorlar ama benim hiç dilim varmıyor. Ben oraya hala ısrarla Kızılay Meydanı diyorum. Gitmeyen ve görmeyen bir nesil var. Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Öyle Vakti vardır. Benim için çok kıymetli bir kitap. Büyük bir olasılıkla dinleyenler okumuşlardır ya da haberdarlardır ama Yenişehir'de Bir Öğle Vakti bence dönem dönem dönüp dönüp yeniden okunması gereken bir başvuru kitabı. Çünkü bir kente ancak bu kadar güzel ve bu kadar duyarlı tanıklık edilebilir. Adı üstünde Yenişehir'deki bir öğle vaktini anlatır Sevgi Soysal bu romanda. Ben 30. yılıydı romanın çıkışının. Elimde bu kitapla bir Kızılay turu yaptım. Ne kadar çok şeyin değiştiğini ama olumlu yönde değil ne yazık ki, ne kadar çok kıymeti yitirdiğimizi görüp üzülerek kitabı kapattım. 1974'tür çıkışı Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'nin. Söz gelimi büyük sinema, yani korunması gereken bence önemli kültür sanat binalarından biriydi. Yerinde yerler esiyor. Şu anda orada Kuyumcular Çarşısı var. Bir pikniği anlatır mesela. Sizin az önce söylediğiniz o İstanbul Pastanesi gibi. Kentin tanıklığıdır. Yani o piknik ne kadar güzel bir yermiş. İyi ki kayıtlara geçmiş. İyi ki yazılmış. Ve hala okudukça biz oradan böyle sosisli sandviç kokularına kadar alabiliyoruz. Bu kitabın tam da işte 30. yılında ben bir liseye çağrıldım. Lisede bu kitap okutulmuş. Benim de bir dergide Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'nin 30. yılı diye bir yazım yayımlanmıştı.
Ama oradan 1974'te çıkmış olan bir kitabın 30. yılı dediğimiz zaman bundan 20 yıl evvel olduğunu düşünür gibiyim.
Evet. Haberdar olmuşlar ve ben konuşma yapmak üzere gittim.
O zaman bile çok şey değişmiş miydi?
Çok şey değişmişti. Şimdi tabii daha da durum acı. Bir takım fotoğraflar bulup internetten, eski Kızılay fotoğrafları, işte büyük sinema, oradaki o GİMA'nın eski hali, Kızılay binası, hatta bulvarın ne kadar aslında güzel ve modern bir bulvar olduğuna ilişkin fotoğraflarla gittim. Ve gördüm ki çocukların hiçbiri Kızılay'ı bile bilmiyorlar. Bir tanesi sadece parmağını kaldırıp söz aldı ve dedi ki, geçen ay babam beni bir kere söylediğiniz yere götürmüştü. Söylediğiniz yer dediği yer Kızılay. Kentin göbeği ve meydanı. Yani burada aslında biraz yetişkinlere, gene ebeveynlere bence görev düşüyor. Sadece kenti, merkezi terk edip daha kurtarılmış bölgelerde, daha yalıtımlı bölgelerde yaşamak, hayatı orada sürdürmek doğru değil. Çünkü biz kentin merkezlerini terk ettikçe oralar başka ellere kalıyor. Dolayısıyla kentin sakini olmak diye bir şey vardır ama yani sakini değil de biraz bence sahibi olmak gerekiyor galiba. Kentlere sahip çıkmamız gerekiyor. Tam da yerel seçimler öncesinde aslında galiba burada bir duyarlılık da yaratabileceğimizi düşünüyorum. Bizi dinleyenler, oy verecek olanlar lütfen biraz sağduyulu davranarak başta bugün konuştuğumuz Ankara olmak üzere Türkiye'nin bütün kentlerine, bütün beldelerine sahip çıksınlar.
Evet, ne çok güzel bir mesajdı bence. Şimdi Umut Bey, siz gün yüzüne dökülenlerde de yine Ankara'yı mı anlatmıştınız?
Hayır, onda edebiyat denemeleri.
Tamam.
Edebiyattan ilgili denemelerim
biraz,
var.
Biraz onlardan da bahsedelim mi? Ankara'ya yine döneriz elbette.
Tabii, ondan da bahsedelim.
Edebiyat denemesi nedir mesela?
Şöyle, yani deneme türünde yazılar anlamında.
Deneme türü yazılar.
Atilla Bey de çok iyi bilir. Edebiyatın türleri vardır, yazım türleri. Bir tanesi deneme türündedir. Benim yazılarım, Gün Yüzüne Dökülenler adlı kitabımda deneme türünde yazılmış.
Peki, deneme türü yazı işte öyküden farklı bir yazı türü müdür? Bize evet, biraz bu türü farklıdır. Anlatabilir
yani,
misiniz?
Yani içinde birçok şeyi barındırır. Hmm. Biraz serbest yazar, yazar. Hafif kendi düşüncelerini de katar falan. O tür bir yazı tarzıdır. Ben o kitabımı Doğan Cüceloğlu var, ünlü psikolog. O der ki, halk kültürünü araştırmak, halk kültürünü kitlelere anlatmak, düşmanlıkları, kırgınlıkları sevgiye dönüştürür der. Ben bunu okuduktan sonra onun bir kitabı var.
Allah rahmet eylesin. Evet. O kadar çok kitabı var ki.
O kitabında bunu okumuştum.
Savaşçı mı acaba?
Yok. İyiyle var. Neydi o ya? Neyse şimdi aklıma gelmiyor, ileride
gelirse söylersin.
Gelirse söylerim. Tamam, o kitabından almıştım o paragrafı. Onu da giriş bölümüne koydum. Ve ona inanarak Halk Çağdaş Türk Dilinde, Hürriyet Gösteri dergisinde, ondan sonra Öykü Teknesi dergisinde yazdığım yazıları o kitabıma aldım.
Evet.
O kitabımı da yayınladım.
Anladım.
O kitabın içinde halk kültürüne ait birçok şey var. Ondan sonra Türkçe ile ilgili birçok eserler var. Okunursa çok güzel şeyler ortaya çıkar.
Evet.
Mesela Turna Kuşu'nun özelliği var.
Aha, evet.
Türküler var. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkülerin şairleri var.
Evet.
Türkçe ile ilgili şeyler var. Konular var. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Biz hep konuşurken deriz ki ya bırak tiyatroyu deriz. Ama tiyatrocular buna çok kızıyorlar. Diyor ki tiyatro yaşamın gerçekliğidir. Siz ama konuşurken diyorsunuz ki ya bırak tiyatroyu. Ama bunun karşılığı bu değil ki. Diyorlar. Bunun yerine bir başka sözcük türetin.
Bunun var önemli. Aslında.
Var tabii, istesek var, vardır
tabii
yani.
Ki.
Ama tiyatro gibi güzel bir türü orada bir inanmamanın ondan sonra bir yalanın falan anlam karşılığı olarak
gerçek
koyuyoruz.
Gerçek dışıymış gibi konuşulmuş.
Evet, bu uygun değil diyorlar. Mesela onunla ilgili bir denemem var.
Benim hiç kullandığım bir kelime değildir yani. Ya da değişçidir hani. Bırak tiyatroyu. Ben önce şöyle düşündüm ben de ama doğru. Halk arasında gayet sık rastlanabilecek bir deyiş aslında.
Evet yani.
Evet. Ama alternatifi çok tabii,
tabii.
ki. Evet, tiyatro sanatçılarına kızması da çok doğru.
Evet,
hak
çok kızıyorlar. Evet, çok kızıyorlar. Diyorlar ki ya bu yaşamın içinde bir sanat dalıdır, güzel sanatlar dalıdır.
Evet.
Ama bunu niye bir yalan falan karşılığı olarak kullanıyoruz.
Hani masal falan deseniz anlarım belki de, içinde hayal gücü vardır, bir abartı vardır diye. Ama tiyatro deyince evet, alınmakta çok haklılar.
Aslında Calvino diyor ki, İtalyan Calvino, masallar bir gerçektir diyor.
Keşke bazen her masal gerçek olsa.
Kent masallarında. Hakikaten bazen masal kahramanlarını otobüste görürüz. Bazen masal kahramanlarını bakkalda görürüz, markette görürüz, parkta görürüz yani. Aa, bu değil mi? İşte
nasıl benziyor masal, bir özelliğiyle
evet,
de,
yani,
değil mi?
Masallar gerçek halbuki değildi falan ama.
Evet, mesela bu ara çok uyuyan güzel görebiliyoruz bu ülkede.
Tamam Atilla Bey, tamam anladım. Müzik zamanı gelmiş bizim için. Sevgili dinleyenlerimiz, az sonra Umut Özkan ve Atilla Şenkon'la sohbete devam edeceğiz ama Yaşar'ın bilmiyorum artık Özlem mi seçti, Didem mi seçti, ben seviyorum diye yine Yaşar'dan. Atilla Bey de dedik tamam ben de severim dedi. Çok güzel bir şarkı vardır, geçmişe bizi götürecek ama Yaşar sesiyle Boş Sokak.
Seni anıp düşünmeye, eski bir şarkının o an birden geldiğini duydum penceremden. Koştum birden koştum, baktım hemen, seni aradım hep bence. şarkım sustu. Artık o kalbimde çalıyordu. O eski hislerim tekrar coştu. Fakat ne yazık ki sokak boştu. La li la la la, la li la la la, la li la la la, la li la la, la li la la la la. Fakat ne yazık ki sokak boştu.
Dinleyenlerimiz, eski Türk edebiyatı için olduğu kadar aslında 19. yüzyılda başlayan modern edebiyatımız için değişmez mekan İstanbul olmuştur. Ankara milli mücadeleyle birlikte adı anılmaya başlanmış Bozkır'da yalnız, küçük, toprak rengi bir kentti. Yahya Kemal'in en çok İstanbul'a dönüşünü sevdiği şehir aslında Ankara. Cumhuriyet'in ilanını takip eden yıllarda birlikte Ankara edebiyatımıza yön veren önemli edebi kentlerden biri haline geliyor ve bize göre insafsızca, kolayca memur şehri, gri Ankara diye etiketlerini veren ruhu rengarenk Ankara'mız acaba edebi eserlerde nasıl karşımıza çıkıyor? Sohbetimiz arasında bu konuda konuşmaya başlamıştık ama biraz detaylara girelim istiyoruz biz Atilla Şenkon'la. Evet.
Yani sadece edebiyatta değil, ben sinemamızda da Ankara'nın ihmal edildiğini düşünüyorum.
Doğru.
Yani bu kadar güzel, hakikaten rengarenk, aslında görmesini bilene, onun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, bir kentten söz ediyoruz ama çok ihmal ediliyor.
Evet.
Edebiyatta örnekleri yok değil. Yani biraz eskiye gittiğimiz zaman işte Akagündüz'den başlıyor. İlk 1928'de Dikmen. Hı hı. Yıldızıyla. Sonra Yakup Kadri, siz de andınız, Ankara romanı vardır mesela 1934'te. Sonra da ben bugün Nightster'ı Öry'i çok anmak istiyorum. Umut Bey de biraz söz etti bu Ankara yazılarından, denemelerinden, ama Nightster Öry'in Tersine Giden Yol diye bir romanı var. Yeni yayımlandı. Daha önce gazetede tefrika edilmiş. Fakat Nait Bey bu kitabın basıldığını yaşarken görememiş. Ne yazık ki ölümünden sonra roman olarak basılmış. Geçtiğimiz yılda Everest Yayınları tarafından tekrar okurla buluşturuldu bu roman. Cumhuriyet'le birlikte büyük bir dönüşüme uğrayan Ankara'nın hikayesiyle bu romanda romanın başkisi Cezmi'nin yaşam öyküsü başat gider. Böyle birbirine beraber ilerler. Ankara'nın o günlerini, işte bir takım otelleri, karpuç barı, malum takım binalarını anlatan gerçekten kıymetli romanlardan biri. Refik Halit Karay'ın Deli adlı bir kitabı var. Mizah diye geçiyor aslında ama hem oyunlardan hem de öykülerden oluşuyor. Az önce sizin okuduğunuz o örnekteki gibi, işte Ankara'nın en çok İstanbul'a gidişini severim gibi. Ya da Cemal Süreyya'nın dediği işte iyi kalp üvey anne falan gibi şeylerle geçer hep. Bu kitapta da, Refik Halit'in kitabında da şöyle bir şey var. Yangın münasebetiyle 1916'da büyük bir Ankara yangını olmuş biliyorsunuz. Evet. Her yer yanınca iş yerinde çalışan biri başka bir kente gitmek istediğini iletir. Müracaatı kabul edilir ve şöyle der. Satır satır okuyorum şu anda. Nihayet Ankara'dan kurtuluyordum. Bu çorak, kurak, Irak ve ayrıca kavruk memleketten bağlık bahçelik, sulak ve şirin bir beldeye kavuşacağıma çok memnunum. Şimdi burada da böyle çok acımasız bir şey yok mu?
Evet.
Yani sanki edebiyatımıza yansıyan Ankara'da nedense hep böyle işte
korak,
kurak, çorak, Irak gibi olumsuz sıfatlarla yansımış. Hani böyle çok şen şakrak bir Ankara okumuyor muyuz diye baktığımız zaman aklıma hemen sevgili Nazlı Eray geliyor. Yani Nazlı Eray zaten bütün olaylara yaşamın hep güzel yanından bakar, renkli yanından. Onun yelpazesi çok renklidir. Sanki Ankara'yı Nazlı Eray'dan okumalıyız.
O nasıl tasvir eder genellikle?
Gibi gelir. Ankara'ya çok bağlıdır. İstanbul'da doğma büyüme, İstanbul'da olmasına rağmen sonra böyle bir gece treniyle İstanbul'u terk edip Ankara'ya gelir. Ankara'ya yerleşir. Ankara'yı gerçekten çok sever. Ankara tutkunudur. İlk kitabı Ah Bayım Ah da 1976'da Ankara'yı anlatmaya başlar. Ve günümüze kadar uzanan bütün romanlarında da başka kentler olmakla birlikte illa Ankara vardır. Bizi dinliyor mu bilmiyorum şu anda ama şimdilerde biraz Bodrumlu oldu pandemiden sonra. Ama Ankara'yı yazmayı, Ankara'yı sevmeyi sürdürdüğünü biliyorum.
Kapatmamıştır herhalde buradaki evini.
Hayır, buradaki evi de açık ama artık çok az geliyor. Çok sık görüşemiyoruz. Yeni yazarlardan, yeni kuşak diyebileceğim yazarlardan Barış Bıçakçı Ankara'yı iyi anlatır. Sezgin Kaymaz çok iyi anlatır söz gelimi Ankara'yı. Biraz böyle tekinsiz romanların ve öykülerin yazarı olarak bilinir. Ama gerçekten hani hem Ankara'ya özgü yerel dili de kullanarak Ankara'nın sokaklarını çok başarıyla anlatır. Bir de yeni bir yazar var, Devrim Koçak. Nergis Hanım hakkında bazı şeylerle Everest Yayınları ilk roman ödülünü almıştı. Evet, daha sonra da Atilla İlhan roman ödüllerinde jüri özel armağanını aldı. Devrim Koçak da Ankara'yı çok iyi anlatan yazarlardan biri. Ben bir kent anlatmayı aslında o kentin üstelik de doğma büyüme sahibi ise diyelim yazar için zorunlu görüyorum.
Siz çünkü nasıl anlatıyorsunuz biz yazarlar,
benim Ankara de kitaplarımda Ankara hep başroldedir. Fonda Ankara vardır. Özellikle 70'li yılların Ankara'sı, 80'li yılların Ankara'sı. Bu biraz görev gibi. Tıpkı Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de bir öğle vaktinde anlattığı işte piknik gibi. O dönemin sinemaları gibi. Kayıt düşmek lazım. Çünkü bizde kentlere çok sahip çıkılmıyor. Yani bir bakıyoruz çok kıymet verilmesi gereken bir yapı bir gecede yok olmuş. Moloz kalmış sadece. Çok çabuk tahrip ediyoruz. Hiç sahip çıkmıyoruz. Hiç olmazsa bunlar işte söz uçuyor, bina yıkılıyor ama yazıda sabit kalmalı. Bir takım belgeler ileriye dönük yaratılmalı.
Tabii şöyle pardon. Kent belleği, kent hafızası diye şimdilerde çok duyduğumuz bir sözcük var.
Doğru.
Ankara'nın tarihi kahvehanelerinden, Ankara'nın tarihi mekanlarından bu kentin belleğine kaydetmek lazım yani. Unutulmaşları gün yüzüne çıkarmak lazım. Şimdi Ankara'nın 4 tane şair ve yazarı var. Hep onları bir bankın üstünde oturmuş görürüz. Bunlar kimdir? Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat ve Şinasi diye bir arkadaşları var. Bunlar Ankara'nın Taş Mektebi'nde okumuşlar. Yani şimdiki Ankara Lisesi, Atatürk Lisesi'nin olduğu yer. Orada okumuşlar. O zamanlar bu resim heykel müzesinin alt tarafındaymış o okul.
Evet.
Ama o okul içinde çok daha böyle farklı mesela şey var o okuldan mezun. Düğün gecesi.
Adalet Ağaoğlu.
Adalet Ağaoğlu var. O da arkadaşlar. Bunlar bir bankta otururken fotoğraflarını görürüz. O fotoğraf Kurtuluş Parkı veya Zafer Parkı'nda çekilmiştir derler. Şimdi çok iyi arkadaşlar ve arkadaşlar Şinasi'nin erken ölmesine çok üzülüyorlar.
Evet.
Bununla ilgili Melih Cevdet Anday'ın çok güzel bir şiiri vardır. Bununla ilgili bir tarihi bir olay anlatayım size. Şinasi'nin o dönemde bir kız arkadaşı var. Ve bunların bir özelliği var bu şairlerimizin. Ya parayı çok zor buluyorlar. Ekonomik sıkıntı içindeler. Evet. Diyorlar ki bu Şinasi'nin durumunu çözmemiz lazım. Arkadaşıyla Şinasi'yi yan yana getirmek istiyorlar.
Kız arkadaşıyla.
Kız arkadaşını.
Evet.
Yan yana getirmek istiyorlar. Hacı Bayram Camii'ne gidiyorlar. Oradan bir cenaze arabasına biniyorlar. Kız arkadaşının oturduğu mahallede Cebeci, Ankara'nın tarihi mahallelerinden oraya kadar geliyorlar. Bu dört şair ve yazarımız Ankara'nın gerçekten çok önemli tarihinde temel taşı olan şair ve yazarlarımızdır.
Evet, tabii. Orhan Velika'nın Cebeci Asri Mezarlığı'nda mezarı.
Şimdi şu
diğerlerini bilmiyorum ama Ankara'yı seviyor ve Ankara'ya gömülmüş.
Cebeci Asri Mezarlığı'nda şairlerimiz de var.
Var.
Ama tarihimizden Milli Eğitim Bakanları falan da var.
Tabii ki.
Geçen gün bir gazetede gördüm. O mezarların daha güzel hale getirilmesi isteniyor. Bence de o mezarlar daha farklı bir hale getirilebilir.
Yani özel kimliklerin mezarlarının mı?
İşte şairlerimiz var. Orhan Veli var. Onların onları daha böyle bir hale getirilmesi için bir çalışmanın olabileceği söylendi. Gençlik Parkı bir tarihi mekan.
Evet.
Birçok romanımızda, hikayemizde var. Atilla Bey'in dediği gibi. Onun da daha güzel bir hale gelmesi lazım.
Evet.
Ondan İşte bunlar sonra, ancak tabii sahip çıkmakla ilgili bir şey. İşte o kentin, dediğiniz kent
hafızası, belleğine sahip çıkmamız lazım. Bilinç ve
bilinçli kentliyle ilgili bir şey. Biz terk ettikçe el değiştiriyor, köhneleşiyor ve biz yitiriyoruz. Bir başka örnek daha vereyim mi?
Tabii, çok sevindim.
Suat Derviş'e ait bir kitap. Yine 1948'de önce tefrika edilmiş. Daha sonra yine o da onun ölümünden sonra romanlaştırılmış. Ne yazık ki Ankara Canavarı. Ankara Canavarı aslında bir polisiye gibi görünür. Üç günde üç cinayet işlenir. Ve bir komiser Hikmet Altıntaş bu cinayetleri çözmeye çalışır. Ama Ankara'nın işte 1948 Ankara'sının bütün sokakları, bütün o döneme ilişkin binalar,
belli başlı yerler,
hastaneler, mekanlar. Belli başlı mekanlar evet bu romanda geçer. 1952'de de Son Telgraf gazetesinde resimli roman olarak tefrika edilmiş. Zehra Ergezen diye yine bir kadın tarafından üstelik. Belki de ilk kadın çizerlerimizden olabilir. Bu yeni baskısının hemen arkasında Suat Derviş Hanım'ın Ankara Canavarı romanının hemen arkasında bu tefrika edilmiş. Çizgi romana da yer verilmiş.
İlginç,
Ankara'nın o günlerini, o yıllarını, Ankara neymiş ne olmuş öğrenmek isteyenler için evet önerebileceğim kitaplardan biridir. Çünkü gerçekten daha önceki programda da konuşmuştuk galiba. Bazı şeyleri edebiyat aracılığıyla daha iyi öğreniriz. Çünkü edebiyatın öğrettiği şey unutulmaz. Çok daha başka bir büyüyle yer eder ruhumuzda. Onun için Suat Derviş'in Ankara Canavarı'nı da yeni çıkan bu mürekkep kokusu üstünde olan kitabı da bizi dinleyenlere önerelim bir Ankara kitabı olarak.
O zaman ben her ikinize de bu soruyu sorayım. Sizler mürekkep yalamış insanlarsınız. Acaba kaleme aldığınız, bugüne kadar okuduğunuz kitaplarda hani tanık olduğunuz işte az evvel Kalpiş'ten bahsettiniz. Mekanlar işte pastaneler. Yani kendinizi en çok yitip giden ama içinde olmayı çok isterdim dediğiniz mekan hangisiydi Umut Özka?
Mesela o Kalpiş'i ben görmedim. Hikayelerini çok duydum. Ama
orada mı olmak
orada
isterdiniz?
Orada olmak isterdim.
Neden? Nedir sizi cezbeden mesela orada?
Akşam gelen yazarları görmek isterdim ama. Yani
sanat
akşam gelen
insanlar değil mi?
Karpiş'te Atatürk'ün bir konuşması var yazarlara. Onu görmek isterdim.
Evet.
O gün orada tanıklık etmek isterdim ona.
Evet.
Evet, benim için çok güzel olurdu. Bir gün oturuyorum tesadüf heykelin altında bir kafede oturuyorum. Ankara'nın tarihi Mişmiş diye bir kuru yemişçisi vardır. Tanınmış bir kuru yemişçidir. Biz ufaktık, annemle birlikte gider. Oranın dondurması çok güzeldi. Dondurmasını yer, kuru yemişleri oradan alır gider.
Hangi semtte?
Ulus'ta, heykelin tam karşısında.
Aa, tamam. Atatürk heykelinin karşısında.
Bir gün o Mişmiş'in eşyalarının bir arabaya yüklenip oranın kapatıldığına tanık oldum.
Onu gördünüz.
Evet. Çok üzüldüm.
O yetmiştir zaten.
Yerel yönetimlerin aslında bu tarihi mekanların yaşatılması için bir destek mi
evet,
artık diyelim
ve evet.
Teşvik mi diyelim yapması
evet.
lazım.
Evet.
Bunları
evet.
kaybetmememiz lazım.
Evet. Evet. Kaç yılıydı hatırlıyor musunuz taşındıklarında?
4 yıl önce, 5 yıl önce.
O kadar yakın bir
Tabii.
zamanda.
Ya arabaların üstüne yüklenildi. Onların eşyaları Malatya'dan gelir. Kayısı, pestilleri Malatya'dan gelir.
Evet.
Dondurmaları öyle çok özeldir falan. Ama oranın şey yaptığı
gitti. Yerinde kim bilir evet. ne var şimdi.
Mesela bir kedi seven sokağı var Ankara.
Evet.
Oranın muhakkak bir öyküsü vardır, hikayesi vardır. Onun kuşaklara aktarılması lazım. Ankara'da sokaklara giriyoruz. Sokakların birisi var. Şair Nabi diyor. Şair Baki diyor. Ondan sonra diyor ki. Bilmem işte yazarların, şairlerin, sanatçıların, bilim adamları. Altına o bilim adamının kim olduğunu yazılması lazım.
Evet, evet.
Yazık ki göremiyoruz.
Doğru. Bu bir ihtiyaç bence de. Haklısınız.
İşte kent belleğinin o şekilde
korunması
lazım. Evet. Kentlilik, kent kültürü, kentimize sahip çıkmak
evet.
çok önemli şeyler bunlar.
Evet. Bilmiyorum Kızılay'daki Akman bozacısı var mıdır örneğin hala?
Yok.
Bilmiyorum
yok.
Hani.
Çok yakın zamana Reklama kadar vardı.
Reklama girmesin lütfen ama öyle kimse
artık
düşünmesin.
Yok. Ben de kitapçılar için çok üzülürüm mesela. Kitapçı. Yani zamanında Kızılay'da bütün kitapçıların yerini hala bilirim ama çoğu şu anda el değiştirdi. İşte kimi butik oldu, kimi kafe. kahvehane oldu filan. Değiştiler. Ben de kitapçıları çok özlüyorum. Çoğuna yetiştim ucundan bucağından. Mesela bir Tarhan Kitabevi vardı. Ya. Bilgi Kitabevi bile artık yok Sakarya Caddesi'nde.
Zafer Çarşısı'nda.
Tarhan Kitabevi, özür dilerim, İzmir Caddesi'nde mi? Neredeydi?
Sakarya Caddesi'nin hemen başındaydı. Tamam. Sergen Pastanesi'nin yanında.
Zafer Çarşısı'nda Enver Gökçeli, Ahmet Arifli, Salih Bolatlı, değil mi? Birçok hikayeler anlatılır. Hı hı. Onları bu kentin belleğine aktarabildik mi? Hayır. Hı. Yani kentin belleğine aktaramadığımız o kadar çok şey var ki. Hı. Kent kültürü diyoruz, kentlilik bilinci diyoruz falan ama bunlar biraz hani söz uçar misali uçup gidiyor.
Öyle.
Aslında bunların çocuklara ilkokul çağından itibaren bir okulda ders olarak verilmesi lazım. Kentlilik bilinci, kent kültürü, kent yaşamı. Hı hı. Bunların yurttaş olarak hepimiz kentimize sahip çıkmamız lazım. Hı hı. Bir eksiklik görüyorsak Atilla Bey, bunun yazarak ortaya koymamız lazım. Ben bir gün şeyden Kurtuluş Parkı'nın paralelinde tren yolunun altında bir park gördüm. Baktım ya, o kadar kötü bir halde ki park.
Bakımsız
dökülüyor. 3-4 defa yazdım. Bir düzeltmediler, iki düzeltmediler. Telefonla, ya ne zaman yapılacak, ne zaman bitecek? Ve şimdi orada çocukların koşturduğu, güllerin, çiçeklerin parkın içinde açtığı ve tabelasını yazarak düzelttiğimiz köşenin ismini koyarak, burada okur yazar köşesi parkı koyarak yurttaşa örnek olsun. Yazarak da kentin değiştirebileceğine insanlar inansın, kentte yaşayanlar inansın diye o köşenin ismini koyduk. Kentin daha yaşanabilir, daha güzel olması insanlar için çok önemli.
Çok önemli.
Evet.
Ve o kent kültürünün yaşatılması da çok önemli. Aslında söylediğiniz şeyler çok da basit şeyler. Atilla Bey, hani Umut Bey'in söylediği işte sokak altına isim yazıyor ama o kişinin edebi kimliği, edebiyatçıysa işte, ya da bir baş büyükelçiyse bir büyükelçinin kimliği.
Binaların da keza kimlikleri var. Yani mimarı kim, hangi yıl yapıldı, ne amaçla kullanıldı.
Ankara Radyosu'nun karşısında bir Muzaffer Sarı Sözen heykeli var. Türkiye'nin en büyük müzik insanı. Türküleri sırtında bir plak, kaset çalarla Anadolu yollarında bugün 15 bin tane türküyü zevkle dinliyorsak, elimizde tık tık tık tık ellerimizi çarpıyorsak onun sayesindedir. Bir heykeli var, dökülüyor, yıkık dökük. Bunun için girişimde bulundum. Heykelin mermerlerini daha yeni düzelttirebildik. Ama ben bir eksiklik görüyorum heykelde. Oraya Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir dörtlük yazılabilir.
Neden olmasın? Evet. Evet Atilla Bey, son sözlerimizi artık söyleyelim Ankara'mızla ilgili. Biz sonra yine konuşuruz ama
yani sadece sokaklar değil, semt adları da tabii niteliğini kaybetti. Mesela Kavaklı Dere diyoruz hala ama ne kavak var ne dere akıyor. Zamanında oradan bir dere akardı. Ben de hatırlıyorum ve kavaklar vardı. Bahçeli evler diyoruz. Evet, Bahçeli evler diye bir semt hala var ama evlerin hiçbirinin bahçesi yok. Hepsi betonlaştı. İşte bütün bunlar için yine diyoruz ki tam da yerel seçimler öncesinde biz ve bütün bizi dinleyenler kendi kentlerine ve beldelerine sahip çıksınlar.
Bahçeli evler deyince bir noktada bir şey yapıyorum. Ankara'nın çok büyük bir yazarıdır Faalih Rıfkı Atay.
Evet.
Faalih Rıfkı Atay Bahçeli'de oturuyor.
Evet.
Ve bahçelerin yok olmasına tanık oluyor. Evet. Dönemin başbakanına bir mektup yazıyor. Diyor ki ben bundan çok üzüntü duyuyorum diyor. Ve bu bahçeleri bozdurmayın diye. Bahçeli evler deyince Atilla Bey'e bir katkıda bulunmak istedim.
Evet. Teşekkür ederiz Umut Bey. Evet, belki şehirle ilgili konuşulacak çok şey var ama Atilla Bey'in vurgu yaptığı da tabii ki yerel seçimler yaklaşıyor. En azından şehir kültürünü yaşatmak isteyen adaylar belki bunun üzerine çalışırlarsa biraz daha halkı cezbedebilir, değil mi? Bizim gibi şehri seven insanlar
dilerim
için.
Yoksa hani ben yaptım oldu meydanı, keyfimin kahyası mısın, alt geçidi falan gibi şeylerle gerçekten kent olmuyor. Kent olmaktan çıkıyor. Çeyrek asır çok uzun bir zamandan söz ediyorum. Evet. 25 yıla yakın bir süre Ankara'nın ne hale geldiğini gördük hep birlikte. Onun için lütfen yerel seçimlerde kentimize sahip çıkalım. Evet,
çok teşekkür ederiz sevgili dinleyenlerimiz. Umut Özkan ve Atilla Şen konuk ettik biz. Hoş Sohbet Sokağı'nda Sesler, Düşler, Renkler Kafesi'nde. Sefa Aktan'da çalıştık bugün Teknik Masa'da. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Yol boyunca elim tuttuğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şey.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.